Merhaba sevgili dinleyici, ben diyetisyen Tilbe Akın Özkaya. Diyetinle ve beslenmenle ilgili kafanda soru işaretleri varsa, zihnindeki tuzu, pası biraz silelim mi? Ne dersin? Beslenme konusundaki bakış açını değiştirmek, daha sağlıklı bir hayata birlikte ilerlemek için aslında buradayım. Dinlerken kendini bulman ve yola çıkman niyetiyle. Hafifletici sebepler başlıyor. Merhaba sevgili dinleyici. Bugün hafifletici sebeplerde bağırsaklarından biraz konuşacağız. Çok tatlı bir konu olmasa da bağırsakların artık vücudunda olan bitenin merkezi haline gelmiş durumda. İkinci beyinlikten birinci beyinliğe terfi etti diyebiliriz. Bağırsaklarında yaşayabileceğin önemli bir problemi konuşacağız bugün. Sızıntılı bağırsak sendromu veya geçirgen bağırsak sendromu olarak bunu duyabilirsin. Detaylı anlatacağım. Hazırsan başlıyorum. Gastrointestinal sistemin bağırsakların da içinde bulunduğu sindirim kanalındır aslında. Ve bağırsakların 372 metrekareden fazla bir alanı kaplayan bir bağırsak epitel astarına sahiptir. Ve bu astar vücuduna giren bakterileri, toksinleri, antijenleri ve kısmen sindirilmiş gıdaların giriş çıkışının denetimini yapar. Ve üzerinde bir mikroflora bulunur. Aslında probiyotik, prebiyotik diye daha önce de bahsetmiştim. Bu flora üzerinde canlılar yaşar. Gastrointestinal sisteminde bağırsağın çok büyük bir rolü var. Ve burada sahip olduğun bu epitel astarda eğer sızıntılar, çatlaklar, delikler herhangi bir sebepten oluşuyorsa, bağırsağın sağlıksız bir noktaya gelmişse, bu tarz delikler ve çatlaklardan az önce saydığım bakteriler, toksinler, antijenlerin giriş çıkışında bir anormallik yaşanıyor. Bu da bağırsak florasında inflamasyona, iltihaplara, yaralara yol açabileceği gibi bağırsaklarında oluşan yaralar, iltihaplar, inflamasyonlar da bu deliklerin oluşmasına sebep oluyor. Aslında biraz yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar hesabı bir iş. Aslında tıp camiası sızıntılı bağırsak sendromunu veya işte geçirgen bağırsak sendromunu bir hastalık olarak tanımlamıyor. Bir semptom olarak tanımlıyor. Yani senin bağırsağında belirli başlı hastalıklar varsa bu hastalıkların sonucunda böyle bir semptom da görülebilir. Bu hastalıklar neler diye soracak olursan çölyak gibi, inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi, irritable bağırsak sendromu gibi, ülseratif kolit gibi, Crohn gibi, gastrointestinal sistemi ilgilendiren çok büyük hastalık gruplarında, MS gibi, romatizmal eklem iltihapları gibi, tip 1 diyabet gibi, immün sistemi tetikleyici hastalıklar sonucunda da biz bu geçirgen bağırsak olayını daha fazla görebiliyoruz. Geçirgen bağırsağın olması şu yönden çok sıkıntılı. Geçirgen bir bağırsağınız varsa, normalde bağırsak toksinleri, o epitel dokusu toksinleri bir elek gibi süzüp vücudunuzdan atmakla görevlidir. Ama o elekte büyük delikler açıldığı zaman o toksinler vücuda girer ve bazı toksinler kan beyin bariyerini geçebildiği için beyindeki hücrelere nüfuz edebilirler. Ve bunun sonucunda da Alzheimer gibi, Parkinson gibi bazı nörolojik hastalıkların oluşması da kaçınılmaz oluyor. Tabii ki bununla ilgili çalışmalar yapılıyor, devam ediyor. Kesin bir bilgi diyemem ama vücudunuza giren fazla toksinler belli bir noktada bir hastalığa sebep olabiliyor anlayacağınız. Peki, bazı çalışmalarda diyor ki eğer sızdıran bağırsak sendromun varsa bazı hastalıklar doğabilir. Nedir bunlar? Alerji, kronik yorgunluk sendromu, depresyon, fibromiyalji, bazı cilt hastalıkları. Aslında bunların temelinde ne var? O eleklerden geçen, o deliklerden, eleklerden geçen toksinler ve bazı antijenler sebebiyle oluşabilecek rahatsızlıklar söz konusu. Peki, bizim bir geçirgen bağırsağımız varsa bununla nasıl başa çıkabiliriz? Bunun tıpta bilinen bir şeyi yok, beslenme modeli yok. Çünkü yani FDA onaylı şu yapılmalı diyeceğimiz bir durum söz konusu değil. Ama biz zaten sızdıran bağırsağı bir hastalık değil de bir semptom olarak gördüğümüz için hangi hastalık sonucunda sızdıran bağırsak hastalığı olacaksa Ona odaklanmamız lazım. Yani senin irritable bağırsak sendromun varsa ona göre beslenme modeli planı yapmamız gerekiyor. Senin ülseratif kolitin varsa ona göre bir beslenme modeli planlamamız gerekiyor. Çölyak hastasıysan ona göre bir beslenme programı yapmamız gerekiyor. Sadece ben nasıl anlarım sızdıran bağırsak sendromu olduğumu veya böyle belirtilerin olduğunu? Nedensiz işte fibromiyajların varsa, ciddi alerjik reaksiyonların varsa ve besin kısıtlamasıyla geçmediyse, onun dışında deri rahatsızlıkların oluştuysa, bunlar bir gösterge olabilir ama bunlar zayıf göstergelerdir. Daha çok çölyağın vardır, karın ağrısı, ishal veya kabızlık, yorgunluk, bulantı, kusma, şişkinlik, gaz ve kilo kaybı gibi şeyler görürsün. Ya da irritable bağırsak sendromun vardır, karın ağrısı, şişlik, kramp, kabızlık veya ishale, dışkınlığı mukusa veya aşırı gaza neden olabilecek semptomlar geliştirebilirsin. Veya inflamatuar bağırsak hastalığın vardır, şiddetli ishal vardır, çok ciddi kilo kaybı vardır, ateş, kanlı dışkı vardır. Zaten bunların olduğu bir bağırsak epitelinin düzgün kalabilmesi, sağlıklı kalabilmesi mümkün değildir. Şimdi biz bunun için beslenmede ne yapabiliriz? Birincisi, bağırsak dostu bir beslenme modeli geliştirebiliriz. Birazdan anlatacağım. Bir de düşük FODMAP diyeti dediğimiz bir diyet var. Bu diyeti yaptığımız zaman yüksek oranda bazı bağırsak hastalıklarının geçtiğini görebiliyoruz. Ama bazı kişilerde bu tarz diyetlerde bir çözüm olmayabiliyor. Yani aslında yaşam tarzı değişiklikleri yapma amacındayız. Nedir bunlar? Yani şöyle söyleyebiliriz. Yüksek lifli gıdaların alımını artırabiliriz. Sebzeler, baklagiller, meyveler, içerisindeki çözünür lifler ve inülin sayesinde bağırsaktaki faydalı bakterileri destekler. Onun dışında rafine karbonhidrat alımını azaltabiliriz. Yani birçok araştırma artık rafine şekerin ya da rafine karbonhidratın ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Bu neden bağırsak için zararlı olabilir? Bağırsak içerisinde faydalı bakteriler olduğu kadar zararlı bakteriler de var. Ve yüksek şeker onların temel besin kaynağı ve onların çoğalmasını istemiyoruz. Biz kaliteli bakterilerin çoğalmasını istiyoruz. Bu nedenle rafine karbonhidrat alımınızı azaltmanız gerekiyor. Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar dediğimiz bir ilaç grubu var. Bu ilaçlar bağırsak geçirgenliği arttıran ilaçlar. Bu ilaçların da azaltmamız lazım. Probiyotik takviyeler almamız gerekiyor. Çünkü çoğu zaman prebiyotik probiyotik serisinde anlattığım gibi aslında biz besinlerle oradaki mikroflorayı çok çok besleyemeyebiliyoruz çoğu zaman. O yüzden probiyotik takviyeler almakta, belirli bir zaman aralıklarında, belirli bir miktar dozda çeşitli bakteri yüklemek bağırsağa tabii ki iyi olabilir. Çünkü bağırsak epitel hücresinin üzerinde o sağlıklı bakteriler bir tabaka oluşturup o geçirgenliği azaltabiliyorlar. Tabii ki stres seviyemizi azaltıp alkol alımımızı azaltarak sigarayı bırakmak da bu işin temel koşullarından bir tanesi. Bağırsak sağlığına iyi gelen beslenme böyle. Düşük FODMAP diyetinde ise açılımı aslında şöyle. Fermente oligosakkarit, monosakkarit, disakkaritlerin, polyol gibi ürünlerin kısıtlandığı bir diyet. Yani şekerler, şeker alkollerinin olduğu, tahılların olduğu, baklagillerin olduğu bir diyetiniz olamaz. Bunlar olmamalı. Bazı meyveleri yiyebilirsiniz, bazı meyveleri yiyemezsiniz. Bunların tabii ki literatürde hangi meyveler olduğunu söyleyebilirim. Çok geniş bir skala, o yüzden burada tek tek değinmiyorum. Bazı meyveleri yiyorsunuz, bazı meyveleri yiyemiyorsunuz. Bazı sebzeleri yiyebiliyorsunuz. İçindeki frukta oligosakkaritler, galakto oligosakkaritlere göre ayırıyoruz biz bu meyveleri, sebzeleri. Çünkü onları kısıtlamamız gerekiyor. Bazı sebzeleri yiyoruz, bazı sebzeleri yiyemiyoruz. Süt ürünlerini tüketemiyoruz laktoz içeriğinden dolayı ve galakto oligosakkarit içeriğinden dolayı. Kuru baklagilleri tüketemiyoruz aynı sebepten ötürü. Onun dışında kalan et ve et ürünlerini tüketebiliriz bu diyette. Glutensiz ürünler tüketebiliriz bu diyette. Laktozsuz ürünler tüketebiliriz bu diyette. Bir de bu diyetin en kritik noktası katkı maddelerini de sınırlamamız. Çünkü şeker ihtiva eden yiyeceklerin içerisinde veya şeker ihtiva etmesine de gerek yok. Tat algısını değiştirmek için mannitol, sorbitol, ksilitol, izomalt gibi ya da yüksek fruktozlu mısır şurubu, normal mısır şurubu, işte meyve özütü, meyve suyu, fruktoz özütü gibi katkı maddelerini gördüğümüz etiketleri olan besinlerden de uzak durmamız gerekiyor. Yani onları besin demiyoruz, paketli ürün diyoruz. Yani aslında bu paketli ürünlerin çoğunun içinde bu katkı maddeleri var. Yani aslında paketli ürünlerden de uzak durmamız gerekiyor. Yani bağırsak sağlıklı haldeyse sızıntılı bağırsak sendromu olması çok düşük bir ihtimal. Ama bağırsağında bir hastalık varsa, sen fark etmeden gelişmiş bir irritable bağırsak sendromu, sen fark etmeden gelişmiş bir çölyak, sen fark etmeden gelişmiş bir ülseratif kolit, Crohn, ki bunlar kendini çok güzel fark ettiriyorlar. Çok yüksek, şiddetli semptomlar gösteriyorlar. Bağırsağında sağlık bozulduysa, bağırsak epitel dokumda sekteye uğramıştır ve sızıntılı geçirgen bir hale gelmiştir. Kısaca toparlayacak olursak bunun için ne yapabilirsin? Bağırsak dostu beslenebilirsin. Bu birinci yapabileceğin şey. İkinci yapabileceğin şey ise spesifik bir diyet uygulayıp FODMAP gibi veya işte ülseratife özel bir diyet, Crohn'a özel bir diyet, inflamatuar bağırsak hastalığına özel bir diyet uyguladığın zaman bağırsak floran düzeldiği anda o geçirgen bağırsak semptomlarını yaşamayacaksın. Aslında bu kadar basit. Bağırsağına iyi bakman lazım. Çünkü vücuduna giren besinler, senin kullandığın her şey o bağırsaktan bir kere geçiyor ve iyileri vücuduna alıp kötüleri dışkıyla atabilecek noktaya gelmen lazım. Şu anda hazır gıda sektörünün çok fazla olması, bizim şekere çok bağımlı olmamız, onun dışında beslenme alışkanlıklarımızın kötüleşmesi, probiyotik alımımızın azalması ya da yiyeceklerin içeriğindeki lif miktarı, vitamin miktarı, mineral miktarı üretimden itibaren daha kalitesizleştiği için bağırsaklarımıza olan tepki, bağırsaklarımıza olan etki çok daha yüksek ve bunun bir şekilde önüne geçmemiz gerekiyor ki sızıntılı bağırsak sendromunda vücudumuza giren toksinler daha da büyük hastalıklara sebep olacak çünkü. Bağırsağın rahatsızken bir bakacaksın bir kanser gelişecek, bir bakacaksın Alzheimer gelişecek. Bunların olmaması için sızıntılı bağırsak sendromuyla savaşmak mecburiyetindesin diyebilirim. Umarım anlattıklarım sana faydalı olmuştur. En kısa haliyle, en öz haliyle, en anlayabileceğimiz şekilde, kendimize uygulayabileceğimiz şekilde anlatmaya çalıştım. Kendine iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere.